Ayrım 8.
İleride köyün kenarında hak almaya gelen erkek tarafını karşılamak için kız köyünün delikanlıları toplanmıştı. Onların arasında da atlılar vardı. Bunlar gelenleri geri çevirmek ister gibi bağırışarak bu yana at sürdüler. İki taraf karşılaştı. Sonra erkek tarafının delikanlıları seğmen düzdüler. Gelinin köyüne oynaya oynaya girmek lazımdı. Deli Emine tekrar soyunmuş, yüksek ökçeli iskarpinlerini giymiş yere atlamıştı. Hala arabada bitkin bir halde yatan yeni dünyayı "Kalsana kız, madem bu zanaata girdin oynayacaksın" deyip duruyordu. Yeni dünya büyük bir gayret sarf ederek kendini toplamaya çalıştı. Ayakta durmakta zorluk çektiği görülüyordu. Kısa, yeşil ve incecik gün hırkası, gitgide artan yağmurda ıslanmış, sahibine sıska bir kedi hali vermişti. Eliyle ağzını kapayıp "Öhü, öhü" diyerek seymenlerin önüne geçti. Katar ağır ağır ilerlemeye başladı. Davullar alabildiğine çalıyor, Deli Emine naralar atıp yıkılarak oynayan seymenlerin önünde sıçrıyor, halkalar çiziyor ve ellerini güç hal ile kaldırıp kaşıkları çalmaya çalışan, iki adımda bir boğulacakmış gibi öksüren yeni dünyaya "Hadi seni, bu halin vardı da ne girdin bu zanaata" diye laf yetiştirmekten geri kalmıyordu. Yeni dünya köyün kenarına kadar olan birkaç yüz adımlık yeri yuvarlanmadan sonuna vardırabilmek için bütün gayretini sarf ediyordu. İçinde hayat namına ne kalmışsa hepsini kamçılayıp mesleğinin haysiyetini kurtarmak, gelinin köyüne "oğlan tarafı da amma kara bulmuş ha" dedirtmemek lazımdı. Bu zanaata girmiş birisi için bundan daha büyük bir ayıp olamazdı. Fakat öksürükler bırakmıyordu. Tam kendini davula uydurup döneceği yahut kaşıkları hünerle şakırtacağı sırada boğazına bir gıcık gelip dayanıyor, onu boğacak gibi oluyordu. Buna rağmen kız tarafının pek yüzüne batmadan, çamurlara yuvarlanıp kalmadan köyün kenarına kadar oynaya oynaya geldi. Orada düğün sahibi Hüseyin'e giderek "Aman Hüseyin ağa, öldüm ben, beni bir yere götür yatır" dedi. Gece yeniden düğün başladı. Delikanlılar yine içiyorlar ve köyün kenarında sinsili oynuyorlardı. Deli Emine erkekleri bırakıp gelin evine, gelin evini bırakıp erkeklerin yanına koşuyor, yolda kimsenin yüzüne çarpmadığı halde burada sanki birdenbire meydana çıkıveren ihtiyar aşık yine kapının yanında oturup sazını çalıyor, şehirde efendiler misafir oldukları evin sahibinden köyün sosyal ve ekonomik vaziyetini öğreniyor, Yakup Ağa biraz rakı içtikten sonra köşesinde horul horul uyuyor, civar karakollardan düğüne gelen iki jandarma bedava rakıyı bardak bardak dikiyor, davulcu baba oğul yüzlerindeki sarsılmaz sükun ve ciddiliği hiç kaybetmeden ve yorulmak nedir bilmeden çalıyor ve bu sırada yeni dünya kendisini bıraktıkları ihtiyar bir kadının karanlık ve soğuk odacığında bir kilimin üstünde çarşafsız parça parça bir yorganın altında kah titriyor, kah çayır çayır yanıyordu. İhtiyar kadının pişirdiği çorbadan ve bulgur aşından bir yudum alamamıştı. Şimdi kadın onu bırakıp düğün evine gitmiş, ocaktaki ateş kararmış, içerisi zifiri karanlık olmuştu. Yeni dünya ara sıra iniyor, "Anacığım, anacığım" diye söyleniyor. Sonra birdenbire öksürük geliyor ve kadın boğulmamak için yataktan yüzü koyun dönüp dirseklerinin üstünde biraz doğrularak dakikalarca bekliyordu. Bu sırada dışarıdan derin derin davulların sesi, sarhoşların narası duyuluyordu. Ara sıra birkaç el tabanca atılıyor ve kendinden geçer gibi olan kadını yerinden sıçratıyordu. Ev sahibi gece yarısına doğru geldi, bir köşeye büzülüp yattı. Yeni dünya sabaha kadar inledi, "Anacığım" dedi. Bir yandan bir yana döndü, cayır cayır yandı, tir tir titredi. Ertesi sabah köyün ıslak damlarını ve taze ekilmiş tarlaları buğulandıran bir güneş altında arabalar yeniden koşuldu, atlar yeniden eğerlendi. Şehirden getirilen fayton gelin evinin önüne çekildi. Yüzünü örten kalın duvağın altında boyuna gözlerini silen kısa boylu bir kızcağız iki tarafa tutulan çarşafların arasından hızla geçerek faytona Yakup Ağa'nın şişman karısı ile görümcesinin arasına oturdu. Gelin arabasının başlarına çereler bağlanmış atları davuldan ürkerek tepindi. Bir sürü çocuk yalın ayak, birçoğun elinde birer kara ekmek, gelini görmek için arabanın etrafına yığıldılar. Şehirli efendiler kendilerine rahat bir araba ve atlarını yumuşak minderler seçtiler. Deli Emine dünkü delikanlıları bulup ortalarına oturdu. Düğün sahibi Hüseyin dünkünden daha yorgun ve üzgün şuraya buraya koştu. Nihayet arabalar ve atlılar yola düzüldüler. Kafile köyün dışına çıkmış bir halde ilerlemişti ki bir çocuk koşa koşa arkalarından yetişti. Yeni dünyayı bıraktıkları evin sahibi olan ihtiyar kadın da daha arkadan bağıra bağıra geliyordu. Sonraki birkaç araba durdu. Yeni dünyanın bu köyde unutulup yola çıkıldığı kimsenin aklına gelmemişti. Çocuk ellerini savura savura bir şeyler söylüyor fakat ne dediği anlaşılmıyordu. Biraz nefes aldıktan sonra "Hani o avrat, nüvemin evinde koyup gittiğiniz avrat, İşte o avrat diye çabuk çabuk konuşmaya başladı. Ama bir türlü sonunu getiremedi. Bu sırada koca karı yaklaşmıştı. O da ellerini savuruyor, dişsiz ağzıyla geviliye geviliye bir şeyler söylüyordu. Hüseyin yanına sokuldu. O zaman koca karı durup bağırmaya başladı. Bakın şunlara, Allah'tan korkmazlar. Hasta karıyı başıma saldıkları yetmedi de şimdi ölüsünü üstüme yıkıp gidiyorlar. Getirdiğiniz gibi alın götürün. Hüseyin şaşırdı. Öldü mü ki? Öldü dedim ya, sabaha kadar ah etti, of dedi, beni uyutmadı. Ortalık ağrırken içim geçivermiş. Deminden uyandım. Baktım sesi çıkmaz. Yorganı çektiydim ki aman ne göreyim. Ağzından kan boşalmış da yatağı yastığı belemiş. Çenesi düşüvermiş de gözleri beleri vermiş. Cenazenin başına kalması ihtimalini tekrar hatırlamış gibi telaşla bağırmaya başladı. Sizin köyün hıyanet olduğunu kim bilmez ki? Dört gelin verdik de birini sağ koymadınız. Alın karıyı. Geldiği yere götürün. Benim gibi koca karı o cenazeyi nasıl kaldırır? Hüseyin daha fazla dinlemedi. İhtiyarı arkasını dönüp orada bekleyen arabalara doğru yürüdü. Herkes yerine yerleştiği, önde giden arabalar da epey uzaklaştığı için ölüyü koyacak yer bulmak bir hayli zor oldu. Hüseyin içinde 10 ila 15 yaş arasında 7 çocuk bulunan bir arabayı güç halde geri çevirdi. Yarı dünyayı gedin evinden getirtilen eski bir kilime sarıp arabanın bir kenarına uzattılar. Arabacı atları sürdü. Öndekilere yetişti. Kafile tekrar yoluna koyuldu. En önde başları çevrili atlarıyla gelin faytonu, en arkada da yeni dünyayı taşıyan araba gidiyordu. Bir sürü çocuğun arasında birkaç avuç kuru otun üstünde uzanan ölünün sarsıntıyla kilimden dışarı fırlayan başı tekerlekler taşlara çarptıkça arabanın yan tahtalarına vuruyor, saçları kuru otlara ve samanlara karışıyordu. 1942 İki Kadın. Kerim Ağa iki günden beri yataktan çıkamıyordu. Zaten 15 günden beri ayakta duracak hali yoktu ama tez canlı olduğu için evde oturamıyor. Ya kahveye kadar gidip peykenin üstünde bağdaş kurarak sallanıp inliyor. Yahut da eşeğe binip bağa kadar uzanıyor. Henüz koruk halinde bulunan salkımların arasından çürük taneleri, dişini ağaçlarından sararmış yapraklarla kurumuş dalları ayıklıyor. Akşam üzeri de daha yorulmuş, hastalığı daha artmış olarak geriye dönüyordu. Yolda ateş bastığı için gözleri kararıyor, eşeğin üstünde dalıp yuvarlanır gibi oluyor ve hayvanın boynuna sarılıp zor tutunuyordu. Bu sefer bu ishal yakasını bir türlü bırakmamıştı. İlk günler sürgünü keser diye hemen koruk ezip içmiş, faydası olmayınca bu pahalı zamanda yarım fincan kuru kahveyi koruk suyuyla kararak yemiş, yine bu netametli dertten kurtulamamıştı. Senelerden beri tesirini tecrübe ettiği ilaçların hiçbir kar etmiyordu. Buruktur, bağırsakları sıkar diye avuç avuç vişne, 5-6 tane ham ekşi elma yedi ama her tedbir hastalığını daha da çok arttırdı. Nihayet 2 gün evvel karnımın suyunu alır diye istemeye istemeye midesine indirdiği leblebilerden sonra aşağısı bit bütün tutmaz oldu. Kahvede altına kaçırıp eve gelince karıları kendisini zorla yatırdılar. Pencerelerinin tahta kanatları sımsıkı kapalı olduğu için yalnız kapıdan ışık alan odanın ortasında incecik bir döşekte arkaüstü uzanmış, gözlerini tavandaki direklerle bunların arasından görünen hasıra dikmiş, kah dalıp kah kendine gelerek bekliyordu. Pek zayıfladığı için yufka yatakta kemikleri ağrımaya başlamıştı. Odanın bir köşesinde yığılı duran yün çilteleri hasretle bakıyor, bunlarda da ne kadar rahat yatılacağını düşünüyordu. Karılarının bütün ısrarına rağmen kirletirim diye onları serdirmemişti. Şimdi kendisini böyle zar gibi yatakta hapseden pis hastalığa sövüp duruyordu. 45 seneden beri beraber yaşadığı ilk karısı Hacer, "İki döşek serelim Kerim Ağa, ihtiyar halinde rahat et. Yün döşekleri kabire mi götüreceksin?" dediği zaman neden razı olmadığına kızar gibi oldu. Fakat bu zamanda böyle bir yatağın 30-40 liradan aşağı olmadığını düşününce yine kendine hak verdi. Hacer kadın bugün yaprak yolmaya bağa gitmiş, genç karısı Esma da 3 yaşındaki çocuğunu alıp yunağa çamaşır götürmüştü. Kerim Ağa evde yapayalnızdı. Fakat çocuk değildi ya, Esma'nın sözünü uyup komşu Dul Makbule'yi başında bekletmeye razı olsa gönlü hiç rahat etmeyecekti. Ara sıra içi geçiverince karı evi dolaşıp bir şey aşırır, kimsenin haberi olmazdı. Bunu yapmasa bile beklemek için istediği haftada yarım şişelik etin verilir şey değildi. Kerim Ağa bir aralık, acaba vadem geldi mi ki diye düşündü. İnsan bunu bilse işini ona göre yoluna kor, tedarikini görür, parasının yerine haber verir, gönül rahatlığıyla ölürdü. Birdenbire karnına bir sancı girdi. Dışarı çıkmak için kalkmak istedi fakat hiç dermanı kalmamıştı. Kemikli elleriyle iki yanını tutunarak ancak oturacak kadar doğrulabildi. Yüzü acıdan gerildi. Acele acele soluyarak tekrar arka üstü yıkıldı ve daldı. Sokak kapısına hızlı hızlı vurulduğu sırada tekrar uyandı. Aşağıdan sesler geliyordu. ''Kim var orada?'' diye homurdandı. Ses pek hafif çıktığı halde karısı Esma cevap verdi. ''Kahveci Rıza Çavuş'un kızı gelmiş. Bir sepet vişne istiyor.'' Kerim Ağa yerinde doğrulmaya çalışarak kısık sesiyle ''20 kuruştan ver.'' dedi. Aşağıda tekrar konuşmalar oldu. Esma bağırdı. ''15 kuruş getirmiş.'' ''Olmaz, 20 kuruş.'' Sonra hızlı hızlı soluyarak ''Sepeti getir bakayım.'' dedi. Esma, Rıza Çavuş'un kızının getirdiği sepeti alarak yukarı çıktı. Kerim Ağa sepetin ağzından biraz aşağıdaki bir yeri gösterdi. ''Buraya kadar doldur da ver.'' dedi. Kapı kapanıp kız gittikten sonra Esma'nın getirdiği 15 kuruşu yastığın altındaki keseye koydu. Hacer kadın da gelmiş aşağı eşeğe bağlıyordu. Kapalı kanatlı pencerelerin arkasındaki sokaktan ineklerin geçtiği ve çocukların bağırıştığı duyuluyordu. Hacer kadın bağdan getirdiği yaprakları yukarı çıkardı, kocasına gösterdi. Kerim Ağa gözleriyle bir tarttıktan sonra ''Yarın kasabaya pazara götür, iki banknottan aşağı verme.'' dedi. Sonra Esma'ya döndü. ''Aman, pek yandım, bana ekşi pekmezden bir şerbet yap da gel.'' Esma aşağı indi, biraz sonra tekrar yukarı çıkarak ''Keside ekşi pekmez kalmamış, anahtarı ver de dolaptan alayım.'' dedi. ''Ne de çabuk bitirdiniz, su yerine mi içersiniz ne, tatlı pekmezden yap.'' ''Tatlı pekmez de kalmamış, anahtarı versene.'' ''Eliniz kurusun, istemem.'' Kadınlar Kerim Ağa'nın altını temizledikten sonra aşağı indiler. Karanlıkta oturup birer parça bazlama ile 3 gün evvelden kalmış birazcık yoğurt yediler. Esma'nın oğlu küçük Necati doymadım deyince yukarıdakinden habersiz çocuğun önüne bir avuç vişne koydular. Kerim Ağa'nın yanına çıktıkları zaman ihtiyarın tekrar kendini kaybettiğini, yatakta sıçrayıp inlediğini gördüler. Esma korktu. ''Hacer, ne korkuyorsun?'' dedi. ''6 senedir koynuna girersin. Tut da altını temizleyelim.'' Hastayı bir sağına bir soluna devirip temizlediler. Her tarafı ateş gibi yanıyordu. Kalça kemikleri sipsivri dışarı fırlamıştı. Esma ''Ölür mü ki?'' dedi. Hacer kuru elleriyle hastanın yorganını örterek cevap verdi. ''Elbet ölecek. Kaç yaşında ki?'' ''70 var mı?'' ''Var olmalı. Beni almadan ölen karısı iki oğul bırakmıştı. Biri seferberlikte kaldı, birisi hapiste. Benim ilkim sağ olsaydı şimdi 40'ında olacaktı.'' Esma bu hesaptan pek bir şey anlamadı, sustu. Necati minderin üstünde uyumuştu. O da adam akıllı karardığı için Esma ocağın üstündeki gaz lambasını yaktı. Hiç ses çıkarmadan bir müddet oturup bekleştiler. Sonra lambayı söndürüp birer köşeye kıvrıldılar. Gece yarısına doğru odanın ortasındaki yatakta bir hırıltı başladı. Evvela Hacer uyandı. Sürüne sürüne gidip Esma'yı bularak ''Kalk kız, kalk, can teslim ediyor.'' dedi. Fakat Esma 24 yaşın derin uykusundan kolay kolay uyanamıyordu. Hacer sesini yükselterek ''Kalksana kız, kalk da çırayı yak, Kerim Ağa kötüledi olmalı.'' diye bağırdı. Esma'dan evvel küçük Necati uyanarak ağlamaya başladı. Hastanın hırıltısı devam ediyordu. Genç kadın ''Ne var ki, çocuğa bir şey mi oldu?'' diye doğruldu. ''Çocuğa değil kız, koca adıma bir şeyler oluyor.'' Esma gerine gerine kalktı, lambayı almak için ocağa doğru yürüdü. Ayağı hastanın yatağına takılarak sendeledi ve korkuyla bağırdı. Kibriti bulmak için eliyle aranırken odanın sessizliğinden ürktü. Necati tekrar uyumuş, hastanın da hırıltısı kesilmişti. ''Öldü mü kime? Hacer kadın.'' ''Ne bileyim kız, sen ışığı yak.'' Esma elleri titreye titreye kibriti buldu. Lambanın soluk kırmızı ışığı aşağıdan doğru vurarak genç kadının çenesini, uyku sersemi gözlerini aydınlattı. Başının gölgesini pek fazla büyüterek tavandaki direkleri ve hasırlara dağıttı. Odadaki her şeyi bu arada yatağında oturup gözlerini ovuşturan Hacer kadının bir tutamlık dağınık ak saçlarını turuncuya boyadı. Necati çamurlu ayaklarını gelip uzatmış, yarı açık ağzıyla nefes alarak uyuyordu. Ortadaki yatakta Kerim Ağa hiç kımıldamadan yatıyordu. Yüzü o kadar beyazdı ki gaz lambasının ışığı bile bu beyazlığı örtemiyordu. Hele aralık duran gözlerinin akı loş odada birer sedef düğme gibi donuk donuk parlıyordu. Seyrek sakallı çenesi biraz sola ve göğsüne doğru düşmüş, deliklerinden ağarmış kıllar fırlayan burnunun ucu sivrili vermişti. Esma korkudan bir feryat kopardı. Oda kapısına doğru koştu. Fakat Hacer kadın hemen yerinden fırlayıp onu eteğinden tuttu. ''Sus kız, ne bağırıyorsun? Ölmüş işte. Gel çenesini bağlayalım.'' ''Bilmem ki Hacer ablacığım.'' Hadi, sağken üstüme kuma gelip koynuma girmesini bildiğinde şimdi öylesine dokunmaktan mı korkuyorsun? Genç kadın sebebini anlayamadığı büyük bir korkuya düşerek ortağına yalvardı. Ben isteye isteye sana kuma gelmedim ki Hacer ablacığım, babam zorla verdi. Biraz durup cevap bekledi. İhtiyar kadının hiç aldırış etmeden ölüyle uğraştığını görünce, komşulara haber verelim dedi. Komşular ne yapacaklar? Gece vakti el alemi uyandırınca Kerim Ağa'nın canı geri gelecek değil ya. Kocasının yanına çömelip çenesini bağladı. Ölünün kıvrılıp karnına doğru çekilen zayıf bacakları bir türlü dümdüz uzanmıyordu. Hacer kadın ikiye bir de diz kapaklarına basıyor fakat ellerini çeker çekmez dizler tekrar yukarı fırlıyordu. Esma Hacer kadının karşısında yere çömelmiş, iri gözlerle bir ona bir kocasına bakıyordu. 24 yaşında olduğu halde bugüne kadar hiç böyle yakından ölü görmemişti. Hacer kadın Kerim Ağa'nın belini yokladı, bir şey aradı. Bulamayınca ölüyü biraz yana devirerek altını karıştırdı. Buradaymış diye mırıldandı. Ne aradı? Cevap vermedi. Ölünün donunun uçkurunu elinde tutuyor, bunun ucundaki bir düğme dişleriyle çözmeye uğraşıyordu. Biraz sonra uçkuru Esma'yı uzatarak, ''Sen sök, benim dişim kalmamış.'' dedi. Esma düğümü çözünce yatağın kenarına birbirine bağlı iki anahtar düştü. İhtiyar kadın bunları yerden alarak doğruldu, kapıya doğru yürüdü. Sonra arkasını döndü. ''Hadi gel kız.'' dedi. ''Sandığını açıp bakalım nesi var. Yarın hapisteki oğlunun karısı gelirse bize bir şeycikler komaz.'' Esma birdenbire canlandı. Nasıl komazmış? Ve eliyle minderdeki Necati'yi gösterdi. Bu çocuk onun değil mi? Onun hakkını kimsecikler alamaz. Hacer kadın merhametle güldü. Senin de dünyadan haberin yok ya dedi. Sen benim üstüme kuma geldin. Hükümet nikahı olmadın. Necati'nin mirasını kimse tanımaz. Esma inanmadı. Çocuk kimin çocuğu? Dünya alem biliyor. Piş değil ha. Fakat onun da içine bir şüphe girmişti. Hacer kadının arkasından yürüdü. Alt kattaki sandığı açtılar. İçinden birkaç gömlek, bir çuha yelek, birkaç yün çorap, bir gümüş tabaka, bir çakmaklı tabanca, bir bağ bıçağı çıktı. Eşyayı 2-3 kere karıştırdıkları halde para bulamadılar. Hacer kadın gömmüş olacak dedi. Ya gömmüş olacak. Nereye gömdü ki? Kim bilsin? Kız sana bir şeyler demedi mi? Ne gezer? Hiçbir şey demedi. Yazık. Gençliğin de var. Ne diye bir gece gömünün yerini söyletemedin? Esma kızarıp önüne baktı. Hacer kadın, yukarı gidip urbalarını arayalım, dedi. Kerim Ağa'nın elbiselerinden iki mendil, bir gümüş köstekli bafun saat, 17 lira kadar da para çıktı. Hacer kadın aradığını bulamadığına kızmışa benziyordu. 40 sene kahrını çektim. Üstüne kuma getirdi, ağzımı açmadım da. Giderken paralarının yerine deyivermeden gitti. Boyu devrilesi. Devrildi ya Hacer abla. Mezarında rahat yatamayası. Gayrı ölesiye kadar gene böyle tarlada bağda çalışacağız ha. Gel kız şu parayı üleşelim. 17 lirayı bir sana bir bana Esma ile paylaştı. Fakat karşısındakine 8 verip kendisi 9 aldı. Ayrıca gümüş köstekli saati de çıkısına koydu. Ondan sonra tekrar ortalığı araştırmaya başladılar. Minderlerin altına, tavandaki dileklerin arasına baktılar. Bir şey bulamadılar. Esma ter ve toz içinde aramaktan vazgeçerek, ''Hacer abla, parası yok muydu ola?'' dedi. ''Ölüsünü çakallar yiyesi, olmaz olur mu? Vardığımdan beri ırgat gibi çalıştım, kendi de çalıştı. 6 yıldır sen de çalıştın, ortada ne var ki?'' ''Her yıl en aşağı 700-800 banknot ekin satıp alırdı. Vişnesi, üzümü de başka.'' Fakat artık o da aramaktan yorulmuştu. Ölünün uçkurundan çıkan anahtarların büyüğünü eline aldı, biraz düşündü. ''Hadi aşağı gidelim de kilitli odayı açalım. Aş pişirelim, bazlama yapalım.'' dedi. Sonra daha çok kendi kendine söylenerek devam etti. ''Rahat yatamayası. 40 yıl evinde oturdum. Koca öküz gibi çalıştım. Bir gün doyunca yemek yemedim. Gene de sesimi çıkarmadım. Nasıl olsa bir gün ölürde her şeyler bana kalır.'' dedim. Allah'tan korkmadan paralarını yanına alıp gitti. Tekrar Esma'ya döndü. ''Ne yüzüme bakıyorsun kız? Gençliğin var diye mi güveniyorsun? Kucağında piçin de seni kim alır? Dil orağına gidince aklını başına devşirirsin. Hadi durma. Gidelim de ne varsa çıkaralım. Doyasıya bir yemek yiyelim.'' Kiler işini gören odayı açtılar. Un, yağ, tarhana, pekmez, daha ellerine ne geldiyse dışarı taşıdılar, ocağı yaktılar. Çatırdayarak yukarıya doğru uzanan alevlerin ışığında birbiri arkasına hiç durmadan hamur yoğurdular. Yufka açtılar, çorba kaynattılar, pekmez şerbeti yaptılar. Bazlamalarına bulama sürdüler. Yemekten tıkanır gibi olunca bir müddet durup konuştular. Kerim Ağa'ya ilendiler. Sonra tekrar bir şeyler pişirip hazırlayıp yemeye başladılar. Ortalık ağardığı zaman ikisi de yerlerinden kımıldayamayacak hale gelmişlerdi. Fakat kapının derinden ilk geçen sığırların gürültüsü daha fazla beklenemeyeceğini, felaketlerini köylüye haber vermenin tam zamanı olduğunu onlara hatırlattı. Yukarı çıktılar. Hacer kadın başına bir çaput örttü. Esma horul horul uyuyan Necati'sini kucakladı. Ortada yatan ölüye bir göz bile atmadan aşağıya inip kapının önüne fırladılar. Bütün yakın evleri, hatta sokakları kaplayan yanık bir sesle bağırıp ağlaşmaya başladılar. Hacer kadın, "Amanın komşular gitti, dünyasına doymadan gitti," diye ağlarken Esma da uykudan birdenbire uyandırıldığı ve ne olduğunu anlayamadığı için avaz avaz bağıran çocuğunu kucağında sallıyor. "Vay benim 3 yaşında yetim kalan Necatim," diye köyün havasını çınlatıyordu. 1942